6. ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik, aylıktan kesme. Memurun, brüt aylığından 1/31/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Şilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Devlet memurluğundan çıkarma. Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Disiplin suçları devlet memurları kanununda disiplin cezaları sayılmış ve bu disiplin cezalarına denk gelen disiplin suçları yer almıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, disiplin cezaları alanında kanunilik geçerli iken disiplin suçları alanında ilgili merci sayılan suçları kıyas ederek yeni suçlar ihdas edebilecektir. Yasanın yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren şil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir hükmü buna cevaz vermektedir. Ancak ilgili merci kıyasta serbest değil, bağlı bir kıyas yetkisine sahiptir. Bu bağlılık, nitelik ve ağırlık noktasındadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bazı memurlar için özel yasalarda disiplin suç ve cezaları düzenlenmiştir. Devlet memurları kanununda yer alan disiplin suçları aşağıda yer almaktadır. Uyarma cezasını gerektiren şil ve haller. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, kınama cezasını gerektiren şil ve haller. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikli davranışlarda bulunmak, devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, verilen emirlere itiraz etmek. 126. Kamu personel hukuku devlet memurları kanununda yer alan disiplin cezaları en harçlıdan ağırına şunlardır. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma, borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, aylıktan kesme cezasını gerektiren şil ve haller, kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerine özel menfaat sağlamak için kullanmak, görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikli davranışlarda bulunmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren şil ve haller, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı şil ve hareketler yapmak, görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe, inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına şilen faaliyette bulunmak, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren şil ve haller, ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak. 127.6 Ünite, memur statüsü 4. Disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik, yasaklanmış her türlü yayın veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, aşırı, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların ne herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, siyasi partiye girmek, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine şili tecavüzde bulunmak, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı şeyleri işlemek, disiplin cezasını vermeye yetkili merciler devlet memurları kanunu ile disiplin cezası verecek merciler disiplin cezasının türüne göre farklılaştırılmıştır. Madde 126 Disiplin cezası vermeye yetkili merciler kişi ve kurul olarak ayrılmıştır. Bu çerçevede uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir. Diğer yandan, devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Diğer yandan, aksi yasa ile düzenlenmemişse disiplin cezası verme yetkisi devredilemez. Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca milli eğitim müdürlüklerinde birer disiplin kurulu bulunur. Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi konular Bakanlar Kurulu'nca 1982 tarihinde çıkarılmış olan disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik ile düzenlenmiştir. 1982 tarihli yönetmeliğe göre Başbakan ve Bakanlar, başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık Teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların ne disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler. Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan Müsteşar, Başkan, Genel Müdür, Genel Sekreter ve Müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kuruluşlarda bölge müdürleri, belediyelerde belediye başkanları, yurt dışı teşkilatında misyon şeşeri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre tespit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir. 128. Kamu personel hukuku disiplin soruşturması süreci ve usulü disiplin soruşturması, memurun disiplin cezasını gerektirecek durum ve şilinin öğrenilmesi ile ortaya çıkar. Öğrenilme sonrasında disiplin soruşturması emri ile disiplin soruşturması süreci başlar. Disiplin soruşturması emrinden önce amirler, ön araştırma sürecini başlatıp ön araştırma raporuna göre disiplin soruşturması açılıp açılmamasına karar verebilir. Disiplin soruşturmasının açılmasında belirli zaman aşımı süreleri bulunmaktadır ve madde 127 disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında şil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına. 2. Memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren şil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin soruşturmasını disiplin amiri bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı da tayin edebilir. Disiplin amirlerinin memura disiplin soruşturması açmadan doğrudan disiplin cezası verme yetkisi yoktur. Disiplin soruşturması açıldıktan sonra memurun savunmasının alınması gereklidir. Memurun savunma hakkı yukarıda belirttiğimiz gibi Anayasa'nın 129 yumuşak G 2. maddesi ve Devlet Memurları Kanunu'nun 130 maddesi ile güvenceye alınmıştır. Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın ne veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin soruşturması sürüncemede bırakılamaz. Madde 128. Disiplin amirleri ve kurulları kararlarını belirli süre içerisinde vermek zorundadırlar. Devlet Memurları Kanunu karar süresini disiplin cezasının türüne göre farklılaştırmıştır. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca karara bağlanır. Disiplin kurullarına ilişkin esaslar yukarıda belirttiğimiz gibi ilgili yönetmelik ile düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu, disiplin soruşturması sürecinde yüksek disiplin kurullarının yetkilerini ve hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen memurların haklarını özel olarak düzenlemiştir. Madde 129. Bu doğrultuda yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli gördükleri takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 129.6. Ünite, memur statüsü 4. Disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir şey veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde teker üründe bir derece ağır ceza uygulanır ve aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı şey veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 3. uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece haşf olanı uygulanabilir. Memur kendisi hakkında verilen disiplin cezasına karşı itiraz edebilir ve idari yargı yoluna gidebilir. Devlet Memurları Kanunu ile memurun disiplin kararlarına karşı itiraz usul ve esasları düzenlenmiştir. Madde 135. Disiplin amirleri ve üst yönetici tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgili tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı haşletebilir veya tamamen kaldırabilir. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Disiplin cezalarına karşı memurun yargı yoluna gitmesi anayasal güvence altındadır. 1982 Anayasası'nın 129 yumuşak G 3. maddesine göre disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Diğer yandan, 2011 yılında yapılan değişiklikle disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın, varsa bir üst disiplin amirine yapılması uygulaması kaldırılmıştır. Disiplin cezaları, memurun özlük dosyasına işlenir. Disiplin cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın ne veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca devlet personel başkanlığına bildirilir. Disiplin cezaları belirli koşul ve durumda ortadan kalkabilir. Buna göre, memurun başvurusu, idari yargının disiplin cezasını iptali ve son olarak yasama organı tarafından çıkarılacak af yasasıyla, ilk olarak disiplin cezaları belirli bir süre sonra memurun talebiyle özlük dosyasından silinebilir. Bu konudaki usul ve esaslar, devlet memurları kanununun disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi başlıklı 133. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. İkinci olarak memurun disiplin cezasının iptali için kendisine yapılan yazılı tebligattan itibaren 60 gün içerisinde idari yargıya başvurusu ve idari yargının iptal kararı ile disiplin cezası ortadan kalkar. Bu konuda yetkili mahkeme, memurun bulunduğu yer idare mahkemesidir. Üçüncü olarak yasama organı tarafından memurların disiplin cezalarının affı konusunda yasa kabul edilebilir. Bu konuda, geçmiş yıllarda yasalar çıkarılmıştır. Örnek olarak 2006 tarih ve 5525 sayılı memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkında kanun ile memurlara disiplin affı getirilmiştir. 130 Kamu Personel Hukuku 1982 Anayasası'nın 129 yumuşak G3 maddesine göre disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Memurlar hakkında yapılacak disiplin soruşturması ile ceza kovuşturması birbirinden bağımsızdır. Devlet Memurları Kanunu'nun 131. maddesine göre aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. Dolayısıyla, memur hakkında ceza kovuşturmasının açılması durumunda disiplin soruşturması açılabilir ya da açılmaması kararı verilebilir. Aynı biçimde memur hakkında ceza kovuşturması sonrasında takipsizlik ya da beraat ortaya çıksa bile, ilgili merci disiplin cezasına hükmedebilir. Devlet memurları kanununda kademe ilerlemesi cezasına ilişkin ortaya çıkabilecek özel bir durumda hüküm altına alınmıştır. Öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan memurlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tevziye edildiklerinde brüt aylıklarının bir yumuşak G4'ü bir yumuşak G2'si kesilir ve teker üründe görevlerine son verilir. Belirli disiplin cezalarını alan memurların üst kademe yöneticilik görevlerine belirli süre ile atanmaları yasağı devlet memurları kanununda 2011 yılında yapılan değişiklik ile belirli disiplin cezalarını alan memurların üst kademe yöneticilik görevlerine belirli süre ile atanmaları yasağı getirilmiştir. Madde 132 yumuşak G4 buna göre aylıktan kesme cezası ile tevziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tevziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun denge ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Bu hüküm esas olarak disiplin hukukunun ilkelerinden olan aynı şey ve hale birden fazla ceza verilememesi ilkesi ile çelişmektedir. Memur işlediği suç için bir disiplin cezası almakta ancak bu disiplin cezasına ek olarak geleceğe yönelik olarak uzun süreli üst düzey yönetici olamama cezası ile de karşı karşıya kalmaktadır. Bu hüküm ile memur, çifte cezalandırma ile karşı karşıya kalmaktadır ve disiplin cezası, aynı zamanda memurun kariyer düzeni içerisindeki yükselmesini uzun süreli olarak kesintiye uğratmaktadır. Memurların görevden uzaklaştırılması memurlar hakkında disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması açılması durumlarında memurlar ihtiyati tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilir. Memurların görevden uzaklaştırılması geçici bir tedbirdir. Memurların görevden uzaklaştırılmasının koşul ve durumları devlet memurları kanununa göre görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Madde 137 yasaya göre, görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde ve görevi başında kalmasında sakınca görülecek memurlar hakkında uygulanır. Bu çerçevede hakkında disiplin soruşturması ya da ceza kovuşturması yürütülen memurun görevde kalmasının kamu hizmetinin yürütülmesini engellemesi veya soruşturmanın selameti açısından sakınca doğurması durumlarında memurun görevden uzaklaştırılması esastır. Görevden uzaklaştırmada yetkili makamın takdiri yasa tarafından bu iki unsur ile sınırlandırılmıştır. Yetkili makam her durumda bu iki unsuru göz önüne alarak görevden uzaklaştırma yetkisini kullanması yasanın amir kuralıdır. 131.6 Ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Devlet memurları kanununa göre görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Madde 137, memurların görevden uzaklaştırılması için iki somut durumdan birinin ortaya çıkması gereklidir. Bunlar, memur hakkında disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması açılmasıdır. Memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılması durumunda yetkili makamlar, disiplin cezasının ağırlığı ve yukarıda belirttiğimiz kamu hizmetinin aksamaması ve soruşturmanın selameti koşullarından bir tanesinin varlığı durumunda görevden uzaklaştırma kararı alabilirler. Yetkili makamlar, görevden uzaklaştırma tedbirini, soruşturmanın herhangi bir safhasında alabilirler. Madde 137. Ancak, yasa koyucu görevden uzaklaştırma tedbirini disiplin soruşturması uygulamasında süre ile sınırlandırmıştır. Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Madde 145. Yetkili makam, görevden uzaklaştırma tedbirini her zaman geriye alabilir. Diğer yandan, görevinden uzaklaştırılan memurlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Madde 139. Memurlar hakkında mahkemelerce ceza kovuşturması açılması durumunda 138. maddede sayılan yetkili makamlar tarafından görevlerinden uzaklaştırılabilir. Madde 140. Memur hakkında, görevi ile ilgili bir suç nedeniyle aşağıda inceleyeceğimiz 1999 tarih ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun kapsamında yapılan ön inceleme sırasında ya da Cumhuriyet Savcıları tarafından memur hakkında yapılan ceza kovuşturması sırasında yetkili amirler tarafından memur görevden uzaklaştırılabilir. Aynı biçimde memur, görevi ile ilgili olmayan şahsi nitelikli bir suçu nedeniyle ceza kovuşturmasına uğraması ya da görevden uzaklaştırılabilir. Ancak her iki durumda da yetkili amirlerin kamu hizmetinin aksamaması ve soruşturmanın selameti koşullarından bir tanesinin varlığını aramaları gereklidir. Disiplin kovuşturması nedeniyle görevden uzaklaştırmada azami süre koşulunun varlığına karşın ceza kovuşturması nedeniyle görevden uzaklaştırmada azami süre yasa ile belirlenmemiştir. Ancak yasa koyucu yetkili makamlar tarafından belirli zaman aralıklarında memurun durumunun değerlendirilmesini gerekli görmüştür. Devlet memurları kanununa göre bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir, müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Madde 145. Memurları görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar ve sorumlulukları devlet memurları kanunu, memurları görevden uzaklaştırmaya yetkili olan makamları belirlemiştir. Madde 138. Buna göre görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır de: 1. Atamaya yetkili amirler. 2. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri. 3. İllerde valiler. 4. İlçelerde kaymakamlar. Ancak ilçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır. Diğer yandan, valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilmesi gerekir. Devlet memurları kanunu, memurları görevden uzaklaştıran amirlerin bu yetkilerini keş, garaz ve kin dolayısıyla kullanmaları ve derhal soruşturmaya başlamamaları durumunda idari, mali ve cezai sorumluluğa tabi olduklarını hüküm altına almıştır. Buna göre memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kin dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve 132 kamu personel hukuku devlet memurları kanunu, memurları görevden uzaklaştırmaya yetkili olan makamları belirlemiştir. Madde 138. Buna göre görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır: 1. Atamaya yetkili amirler. 2. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri. 3. İllerde valiler. 4. İlçelerde kaymakamlar ancak ilçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır. Cezai sorumluluğa tabidirler. Madde 139 yumuşak G2. Altını çizmek gerekir ki, yasada belirtilen 10 günlük süre içerisinde görevden uzaklaştırılan memur hakkında soruşturma başlatılmazsa memur hakkındaki görevden alma kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Görevden uzaklaştırılan memurların statüsü ve kısıntılar görevden uzaklaştırılan memurun memurluk statüsü devam eder. Dolayısıyla hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak memurun görevi ile ilişkisi kesilir. Görevden uzaklaştırılan memurun uzaklaştırılma süresi içerisinde aylıklarında kesintiye gidilir. Buna göre görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının 1/3'ü ödenir. Madde 141. Memurun 1/2'sini alacağı maaş, Şilen aldığı maaştır ve mahkemece memurun tutuklanması kararı çıktığı takdirde de memur maaşının 1/2'sini almaya devam eder. Devlet Memurları Kanunu'nun 141. maddesinin ilk biçiminde görevden uzaklaştırılan memurun bütün haklarını koruması hükme bağlanmışken madde 1974 yılında günümüzdeki biçimini almış ve maaşın 1/3'ünü alması esası getirilmiştir. Madde, ilk biçiminin gerekçesinde altı çizildiği gibi sosyal devlet anlayışının ve memurun statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin bir gereğidir. Diğer yandan, Devlet Memurları Kanunu'na göre görevden uzaklaştırılan memur, yasa tarafından sağlanan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder. Böylelikle, memurların sosyal hak ve yardımlarından bu süre içerisinde herhangi bir kısıntı yapılmaz. Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıdaki ünitede incelediğimiz gibi memurların sosyal hak ve yardımları şunlardır. Emeklilik hakkı, hastalık ve analık sigortası, yeniden işe alıştırma, sosyal tesisler, konut kredisi, konut, öğrenim bursları ve yurtları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, tedavi yardımı, cenaze giderleri, giyecek yardımı, yiyecek yardımıdır. Görevden uzaklaştırma durumunun ortadan kalkması ile memurların tekrar göreve başlaması durumunda maaşlarının kesilmiş olan 1/3'ü kendilerine ödenir. Ayrıca, bu memurların görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Memurların görevden uzaklaştırılması tedbirinin ortadan kalkması ve itiraz Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların görevden uzaklaştırılması tedbirinin ortadan kalkması iki durumda ortaya çıkar. Buna göre, görevden uzaklaştırma tedbiri, amirin takdiri ile ve yasada sayılan durumlar ortaya çıktığında zorunlu olarak kalkar. Diğer yandan, memurun ilgili makama itirazı ve iptal davası yoluyla tedbir ortadan kalkabilir. Devlet Memurları Kanunu'na göre, madde 144, görevden uzaklaştırma tedbiri, devlet memurunun soruşturmaya konu olan şillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. Buna göre yetkili makamlar, memurun soruşturmaya konu olan şilinin hizmetin görülmesine engel olmadığını takdir ederlerse görevden alma tedbirini her zaman kaldırabilirler. Diğer yandan yasa, belirli durumlarda amirin takdirine konu olmaksızın zorunlu olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin ortadan kaldırılmasına ve göreve başla 133.6. Ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik, görevden uzaklaştırılan memurun, memurluk statüsü devam eder. Dolayısıyla hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak memurun görevi ile ilişkisi kesilir. Görevden uzaklaştırılan memurun, uzaklaştırılma süresi içerisinde aylıklarında kesintiye gidilir. Buna göre, görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının 1/3'ü ödenir. Madde 141. Devlet Memurları Kanunu'na göre, görevden uzaklaştırılan memur, yasa tarafından sağlanan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder. Tılmasına hükmetmiştir. Bu çerçevede, soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma ve cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan memurlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, ilgili yetkililerce müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevliler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir. Yasa, memurların göreve başlatılmasının zorunlu olduğu durumları saymıştır. Buna göre, soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce, a. haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, b. yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler, c. hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, Ç. Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler, bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Madde 143. Memurlar, görevden uzaklaştırma tedbirine karşı kararın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 60 gün içerisinde itirazda bulunabilir. Memurlar ayrıca karara karşı idari yargıda iptal davası açabilir. Memurların ceza kovuşturması. Memurlar hakkında ceza kovuşturması yapılması vatandaşlardan farklı rejime tabidir. Osmanlı Türk memurluk rejiminde bu olgu 19. yüzyılda Batı tipi memurluk rejiminin kurulması ile yeni esaslar çerçevesinde düzenlenmiş ve nihayet 1913 tarihinde memurun muhakematı hakkında kanunu muvakkat kabul edilmiştir. Bu kanun, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalmış ve 1999 yılına kadar uygulanmıştı ve 1999 yılında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçların ceza kovuşturması rejimi yeni esaslara göre düzenlenmiştir. Memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçlardan dolayı farklı ceza kovuşturması rejimine bağlı olmasının nedenselliği, memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçların ceza kovuşturmasında vatandaşlardan farklı usullere tabi olması, esas olarak memurun şahsını korumak amacını gütmeyen bir uygulamadır. Bu uygulama, bir yandan memurların statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin, diğer yandan da kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli olarak vatandaşlara sunulmasının bir gereğidir. İlk olarak memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçun farklı kovuşturma yöntemine tabi tutulması, memura verilmiş bir ayrıcalık değil, memurun statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin bir gereğidir. Memur, yukarıda incelediğimiz gibi, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilir. Statü hukukunun temel unsurlarından bir tanesi, memurun, yasada gösterilen objektif durum ve koşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu istihdamıdır. Memurun yaşam boyu istihdamı ancak nesnel güvence rejimi ile mümkündür. Bu doğrultuda memurun, görevi ile ilgili konularda keş olarak ceza kovuşturmasına muhatap kalması memurun statü güvencesine zarar verecek ve güvenceyi gevşetecektir. İkinci olarak kamu hizmetinin emek unsuru olarak memurlar, hizmetlerin vatandaşlara sürekli ve düzenli sunulmasının temel öznesidir. Kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli biçimde sunulması, memurun hizmetleri sunarken, görevi ile ilgili karşı karşıya kalacağı keş durum ve baskılardan korunmasını gerekli kılmak. 134. Kamu personel hukuku memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçlara karşı farklı kovuşturma yöntemine bağlı olması değişik defalar Anayasa Mahkemesi'nce tartışılmıştır. Yüksek Mahkeme, görevi ile işlediği isnat olunan suçlardan dolayı memurların yargılamasına gerek olup olmadığına idari tarafından karar verilmekle birlikte üst itiraz yollarının açık olmasını, uygulamanın hukuk devleti ilkesi ile bağdaştığını vurgulamıştır. Tadır, memurun aldığı kararlar ve attığı imzalara karşı, kendi meslektaşları, iş sahipleri ve baskı gruplarından gelecek hareketlere karşı korunması şarttır. Aksi durumda bürokrasinin çarklarının işlemez hale gelmesi ve karar verecek, imza atacak, kararları uygulayacak memur bulmada zorluk yaşanması, dolayısıyla kamu hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak vatandaşlara sunulmasının aksaması muhtemeldir. Memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçlara karşı farklı kovuşturma yöntemine bağlı olması değişik defalar Anayasa Mahkemesi'nce tartışılmıştır ve Yüksek Mahkeme, görevi ile işlediği isnat olunan suçlardan dolayı memurların yargılamasına gerek olup olmadığına idari tarafından karar verilmekle birlikte üst itiraz yollarının açık olmasının, uygulamanın hukuk devleti ilkesi ile bağdaştığını gösterdiğini vurgulamıştır. Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde memurun muhakematı hakkında kanunu muvakkat hakkındaki bir kararında uygulamanın ne özünü tartışmıştır. İnceleme konusu kanun, memurlara bir zümre, bir sınıf olarak imtiyaz tanımakta değildir. Kanunun sağladığı bir çeşit teminattır. Bu da kamu hizmetinin iyi işlemesi için düşünülmüş, düzenlenmiştir. Memur gördüğü hizmet yüzünden sık sık isnat ve iftiralara uğrayabilir. Kendisine memuriyetle ilgili suç isnat edilen her memurun hemen adliyeye sevk edilmesi hem memurları tedirgin ederek hizmeti aksatır, hem de hizmetin yürütülüşü üzerinde bir takım haksız şüphelere yol açabilir. Bu çeşit iddiaları ne önce kamu hizmetinin gereklerini ve memurluk psikolojisini iyi bilen kimselerin süzgecinden geçirilmesi ve ortada kovuşturmaya değer bir eylem kalırsa, o zaman işin mahkemenin eline bırakılması, kamu hizmetinin yararına bir tedbirdir ve kanunun sağladığı da budur. Anayasa Mahkemesi kararı, E 1967 yumuşak G 14, K. 1967 Yumuşak G. 36 Anayasa Mahkemesi, uygulamanın anayasanın eşitlik ilkesi ile çeliştiği yolundaki iddialara ise sırf memurlar hakkında uygulanan kanunlarla memur olmayanların ne eşitlik ilişkisinin düşünülemeyeceğini biçiminde bir karşılık vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararı E. 1967 Yumuşak G. 14 K. 1967 Yumuşak G. 36 Memurların ceza kovuşturması rejiminin anayasal temeli ve devlet memurları kanunu 1982 Anayasası öncesindeki anayasalarda memurların görevleriyle ilgili işlediği isnat olunan suçlardan dolayı vatandaşlardan farklı bir ceza kovuşturması rejimine bağlı olmasının anayasal güvencesi bulunmamaktaydı. 1982 Anayasası'nın 129 son maddesi, memurların ceza kovuşturması rejiminin anayasal güvencesini oluşturur. 1982 Anayasası'nın 129 son hükmüne göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır. Uygulama, 1982 Anayasası tarafından güvence altına alınmış ve bunun yanında, yukarıdaki ünitede açıkladığımız gibi devlet memurları kanunu ile memurların ne genel hakları arasında sayılmıştır. Devlet Memurları Kanunu'nun kovuşturma ve yargılama başlıklı 24. maddesine göre devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir. Bu çerçevede, yasa ile anılan özel hükümler esas olarak 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile düzenlenmiştir. Ancak aşağıda göreceğiniz gibi, devlet memurları kanunu memurun suçunun niteliği açısından kapsama görevleri sırasında işlenen suçları alsa da özel yasa olan memurlar ve diğer K. 135-6. Ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. 1982 Anayasası'nın 129 son hükmüne göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır. Bu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun kapsamı görevleri ile ilgili suçlarla sınırlandırmıştır. Dolayısıyla devlet memurları kanunu, suçun niteliğini, memurun muhakematı hakkında kanunu muvakkat rejimine koşut olarak kapsam içine almıştır. Memurların ceza kovuşturmasının usulleri, memurların ceza kovuşturması usulü, memurun işlediği isnat edilen suçun niteliğine bağlı olarak 3 türe ayrılmaktadır. Bunlar, genel usullere, özel yasalara ve 4483 sayılı yasaya göredir. Genel usullere göre memurların yargılanması memurlar, görevleri ile ilgili olmayan suçları işlemeleri durumunda genel olarak vatandaşlar gibi kovuşturmaya ve yargılamaya tabidir. Bu suçlar, özel yasalarda belirtilen suçlar ve 4483 sayılı yasa kapsamı dışındakilerdir ve bunlar genel usullere tabidir. Bu doğrultuda, bu tür suçları işleyen memurlar, genel hükümler çerçevesinde 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununa göre kovuşturulur ve yargılanırlar. Özel yasalarla memurların ceza yargılamasının genel usullere tabi kılınması memurların görevleri sebebiyle işledikleri isnat edilen suçlar, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun kapsamında olmakla birlikte bazı özel yasalarla memurun görevi ile ilgili olsa bile bir takım suçlar yasanın ne kapsamından çıkarılmıştır. Bu suçların, kamu düzeni açısından özelliği olan suçlar olduğunu belirtmek gerekir. Bu suçlardan dolayı memurların ceza konuşturması genel usullere göre yapılır ancak atamaya yetkili amire bilgi verilir. Özel yasalarda sayılan ve bu kapsama giren suçların bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununun kapsamına giren suçlar, 5186 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunu kapsamına giren suçlar, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun kapsamına giren suçlar, 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu kapsamına giren suçlar, 2004 sayılı icra işası kanunu kapsamına giren suçlar, 3173 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar, 2935 sayılı olağanüstü hal kanunu kapsamına giren suçlar, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanı kapsamındaki suçlar, 6831 sayılı orman kanunu kapsamına giren suçlar, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamına giren suçlar, 3780 sayılı milli koruma kanunu kapsamına giren suçlar, evlendirme memurlarının evlendirme yönetmeliği kapsamına giren suçları, 4483 sayılı yasaya göre memurların ceza kovuşturması usulü, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kişinin yargılanması hakkında kanun ile memurların görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için uygulanacak esas ve usuller belirlenmiştir. Yasa, memurların görevleriyle ilgili işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak yetkili mercilerce izin verilmesi ve ön inceleme yapılması usulünü belirler. Yasa diğer yandan, memurların büyük çoğun 136 kamu personel hukukulluğu için hazırlık soruşturmasını yürütecek ve davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemeyi genel esaslar çerçevesinde düzenlemiş. Yalnızca üst düzey memurlar hakkında hazırlık soruşturmasını yürütecek ve davaya bakacak yetkili ve görevli mahkemesi genel hükümlerden ayırmıştır. Kişi yönünden kapsam memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun kişi yönünden kapsamı, 2. maddenin 1. fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre, bu kanun, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Hükümde esas itibarıyla 1982 Anayasası'nın 128 yumuşak G 1. maddesine paralel bir çerçeve kullanılmıştır. Ancak anayasada geçen kamu iktisadi teşebbüsleri yasanın kapsamından çıkarılmıştır. Bu çerçevede devlet memurları kanununa bağlı olarak memur statüsünde görev yapanlar yasanın genel olarak kapsamındadır. Ancak sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler yasanın kapsamı dışındadır. Kadro karşılığı sözleşmeli personel ise yasanın kapsamındadır ve diğer yandan belirtmek gerekir ki yargı içtihatlarıyla devlet memurları kanununa bağlı olarak görev yapan ancak yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel yasanın kapsamından çıkarılmıştır. Ancak kanımızca bu kesim memurluk statüsüne sahiptir ve 4483 sayılı yasanın kapsamı içerisinde olması gerekir. Yasa ile kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri kapsam içerisine alınmış ancak memur statüsündeki personel kapsam dışına çıkarılmıştır. Yasanın kişi yönünden kapsamına aynı zamanda yasada diğer kamu görevlileri olarak tanımlandığı anlaşılan ancak kamu personel hukuku ve yargı içtihatları çerçevesinde seçilmişler. Fahri ajanlar olan kamu görevlileri de girmektedir. Bunlar, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleriyle mahalle ve köy muhtarlarıdır. İleriki ünitede inceleyeceğimiz 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu'na bağlı olarak görev yapan diğer kamu görevlileri yasanın kapsamı dışındadır. Bu üç kesime ait yasalarda özel yargılama usulleri bulunmaktadır. Suçun niteliği yönünden kapsam memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 2 yumuşak G1 maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında bu yasanın uygulanacağı belirtilmiştir. Böylece, yasanın kapsamına giren suçlar nitelik yönünden belirlenmiştir. Buna göre memurun işlediği herhangi bir suçun yasanın çizdiği esas ve usuller kapsamına girebilmesi için, görevi ile ilgili olması, bir başka anlatımla memurun görevi ile isnat edilen suç arasında ilintinin bulunması şarttır. Bu koşula uymakla birlikte yukarıda belirttiğimiz yasalarla kapsam dışında tutulan suçlar hakkında memurun görevi ile ilgili olsa dahi genel hükümler çerçevesinde yargılama yapılır. Ayrıca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. Diğer yandan disiplin hükümleri saklıdır. Madde 2 yumuşak G 3-4 137-6 Ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 2 yumuşak G1 maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında bu yasanın uygulanacağı belirtilmiştir. Soruşturma izni usulü memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, soruşturma izni 3 aşamadan oluşur. Bunlar, 1. Suçun öğrenilmesi ve ön incelemenin başlatılması. 2. Ön inceleme. 3. Yetkili merciin kararı. 1. Memurların yasanın kapsamına giren bir suçu işlediği, izin vermeye yetkili merci tarafından öğrenildiği zaman, izin vermeye yetkili merci ön incelemeyi başlatmakla yükümlüdür. Yetkili merciin ön incelemeyi başlatması 3 yolla olur. Madde 4 yumuşak G1-2. Madde 5 yumuşak G1. İlk olarak Cumhuriyet Başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu yasa kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. İkinci olarak diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri ve bu yasa kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili merciye iletirler. Üçüncü olarak yetkili merci, bizzat kendisi suç işlendiğini öğrendiğinde ön incelemeyi başlatır. 2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre ön inceleme, yetkili merci tarafından bizzat ya da görevlendireceği birkaç denetim elemanı ya da memurun üstü konumundaki memurlarca yapılır. Ön incelemeyi yapacak kişi ya da kişilerin memurun kurumundan olması asıl olmakla birlikte işin özelliğine göre yetkili merciğin uygun göreceği başka kurumlardan da personel alınmasına olanak sağlanmıştır. Ancak, ön incelemeyi yapacak elemanın istendiği kurum, bu istemi yerine getirip getirmemekte serbesttir. Yasada yetkili merciğin kurum dışından eleman istemesine kısıtlama getirilmiştir. Buna göre yetkili merci, yargı mensuplarını, yargı kuruluşlarında çalışanları ve askerleri ön incelemede görevlendiremez. Madde 5 yumuşak G 3-4 Yasada ön inceleme yapacakların bakanlık müfettişleri ve kendilerini görevlendiren yetkili merciğin yetkilerine sahip oldukları belirtilmiştir. Bu yetkilerden bir tanesi, devlet memurları kanununda düzenlenen ve bu ünitede incelediğimiz görevden uzaklaştırmaya ilişkin olandır. Ayrıca ön inceleme yapanlar, yasada hüküm bulunmayan durumlarda ceza muhakemeleri usulü kanununa göre işlem tesis ederler. Ön incelemeyi yapanlar, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek duruma izin vermeye yetkili merciye sunarlar. Ayrıca, ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Madde 6 yumuşak G 1-3 Ön inceleme sonucundaki raporu alan yetkili merci, gerekçeli olarak soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verir. Madde 6 yumuşak G 2 Yasaya göre yetkili merci, belirli bir süre içerisinde kararını vermek zorundadır. Buna göre yetkili merci, durumu öğrenmesinden en geç 30 gün içinde soruşturmanın ne açılıp açılmamasına karar vermek zorundadır. Ön inceleme süresini kapsayan 30 günlük sürenin, zorunlu durumlarda 15 günü geçmemek üzere uzatılması olanaklıdır. Yetkili merciğin, her durumda süre sonunda soruşturmanın ne açılmasına ya da açılmamasına karar vermesi zorunludur. Madde 7 yumuşak G 2 138 Kamu personel hukuku izin vermeye yetkili merciler, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile soruşturma izni vermeye yetkili merciler sayma usulü ile belirlenmiştir. İzin vermeye yetkili merciler aşağıda yer almaktadır. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, bakanlar kurulu kararı ile veya başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların ne merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl ve İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Meclisi üyeleriyle İl Genel Meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, köy ve mahalle muhtarları ile bu yasa kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali. Yetkili mercilerin yokluklarında yetkileri vekilleri tarafından bizzat kullanılır. Diğer yandan, yetkili mercilerin saptanmasında memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ayrıca, asp memur ile üst memurun aynı şile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. Karara itiraz ve itiraz merciyi yasa ile yetkili merciğin kararına karşı itiraz edebilecekler. İtiraz süreleri ve itiraz yeri, hükme bağlanmıştır. Madde 9. Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren 10 gündür. İtirazın yapılacağı merci memurun unvanına göre farklılaştırılmıştır. İtirazlar, Danıştay 2. Dairesi ve ilgili bölge idare mahkemesidir. Bakanlar Kurulu kararı ile atananlar, bakanlık veya başbakanlık merkez teşkilatlarında ortak kararla, müşterek kararname ile atananlar, TBMM personeli, genel sekreter hariç Cumhurbaşkanı 39.6. Ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik, kanlılı personeli, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle il genel meclisi üyeleri hakkındaki itirazlar Danıştay 2. Dairesi'nde, yasa kapsamında olan diğer kişiler hakkında ise yetkili merciin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesinde karara bağlanacaktır. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. Hazırlık soruşturmasına ilişkin usuller, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun, hazırlık soruşturmasına ilişkin usulleri düzenlemiştir. Hazırlık soruşturması yapacak merciler, memurların büyük çoğunluğu için yetkili ve görevli mahkeme iken üst düzey memurlar için yetkili ve görevli mahkeme yasa ile belirlenmiştir. Yasanın 11. maddesine göre soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza muhakemeleri usulü kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Yasanın 12. maddesinde hazırlık soruşturmasını yapacak mahkeme ile hakim kararı alınması gereken durumlardaki yetkili ve görevli mahkemeler belirlenmiştir. Buna göre hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili, kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise İl Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili tarafından yapılır. Hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtay'ın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için İl Asliye Ceza Mahkemesi'ne, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hakimine başvurulur. Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme yasanın 13. maddesinde davaya bakmakla yetkili ve görevli mahkeme memurun unvanına göre farklılaştırılmıştır. Buna göre davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi, kaymakamlar için ise İl Ağır Ceza Mahkemesidir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun esas olarak memurların ne çok küçük bir bölümü hariç, itirazın yapılacağı merci, hazırlık soruşturması ve davaya bakmaya yönelik mahkeme konusunda genel hükümleri esas alması, bu özel rejime yönelik eleştirileri temelsiz bırakmıyor mu? Memurun haksız suçlamalardan korunması yasanın 15. maddesinde, memurların haksız suçlamalardan korunmasına yönelik hüküm yer almaktadır. Bu çerçevede memurlar hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır ya da yargılama sonucunda 140 kamu personel hukuku 2'de sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya geçilir. Memurlar hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapılması durumunda memurun kamu davası açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Memurların mali sorumluluğu, idareye ve idare edilenlere olmak üzere iki türlüdür. Anayasanın 129. maddesinin 5. fıkrası ve Devlet Memurları Kanunu'nun 12 ve 13. maddeleri konunun genel esaslarına hükme bağlamıştır. 12 ve 13. maddelerde belirtilen zararların türü, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer konular 1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, devlete ve kişilere memurlarca verilen zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerinin sorumlulukları, yapılacak diğer işlemler hakkında yönetmelik ile düzenlenmiştir. Memurların idareye karşı mali sorumluluğu Devlet Memurları Kanunu, memurların idareye karşı mali sorumluluğunu düzenlemiştir. Bu çerçevede kişisel sorumluluk ve zarar başlıklı 12. maddeye göre devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak Şil'in meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. 141.6 Ünite, memur statüsü 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Resim 6.1 Memurların mali sorumluluğu, fotoğraf. Yunus Topal, hüküm çerçevesinde memurlar görevlerini dikkatle özen ile yerine getirmek, devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirler almakla görevli ve yetkilidirler. Memurun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Raiç bedelin tespitindeki usul ve esaslar ilgili yönetmelik ile düzenlenmiştir. Diğer yandan, memurlara zararların ödettirilmesinde genel hükümler, yani borçlar kanununun hükümleri uygulanır. İdare, zararın tazmini için doğrudan memurun mali haklarında kısıntı ve kesinti yapamaz. Şil'in meydana geldiği tarihte, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. Diğer yandan, memur, maaşından kesinti yapılmasını kabul edebilir. Bu takdirde zarar, memurun maaşından kesilebilir. Bu suretle tahsil edilemeyen zararlar için dava veya icra yoluna gidilir. Memurların idare edilenlere karşı mali sorumluluğu 1982 Anayasası'nın 129 yumuşak G 5. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. 1982 Anayasası'nın bu hükmü esas olarak Devlet Memurları Kanunu'nun 13. maddesi ile paraleldir. Devlet Memurları Kanunu'nun 13 yumuşak G 1 maddesine göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde memurlar, diğer kamu görevlileri yanında kamu hukuku ilişkisi ile istihdam edilen personel düzenlemenin kişi yönünden kapsamındadır. Buradaki personel ifadesi madde gerekçesinde de belirtildiği gibi kamu hukukuna bağlı olarak istihdam edilen kamu personelini kastetmektedir. Diğer yandan, kamu personelinin kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili ortaya çıkardığı zararlar bu güvence sistemine tabidir. Kamu personelinin görevlerinden kaynaklanmayan verdikleri zararlar bu hükümlere tabi değildir. Ayrıca, kişiler zararlarından dolayı personel aleyhine değil, memurun görev yaptığı kurum aleyhine dava açarlar. İdare ise sorumlu personele zararı rücu eder. Ayrıca, devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödeme kuralı bulunmaktadır. Bu sistem, kamu personeli ve vatandaş yanında devlet içinde güvence getirmektedir. Kamu personeli açısından, tazminat baskısını ve sürekli olarak davalarla karşı karşıya kalmayı engellemektedir. Ancak kamu personeli aynı zamanda sorumluluğu o oranında zararların kendisinden tahsil edileceğini bildiği için sorumsuzca karar almaktan da kaçınacaktır. Vatandaş açısından ise kamu personeli yerine doğrudan ilgili idareye karşı dava açarak uğradığı zararının mali açıdan altından kalkabilecek bir yapıyla muhatap olacaktır. Devlet ise bir yandan memurların tazminat baskısı ile kamu hizmetlerini aksatması durumundan kurtulmuş. Diğer 142 Kamu Personel Hukuku 1982 Anayasası'nın 129 yumuşak G 5 maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. Yandan da gerektiğinde sorumluluğu çerçevesinde kamu personeline rücu hakkına sahip olmuştur. Ayrıca 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış olan 2006 tarihli kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile de kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama ya da yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarının tahsiline ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Bu yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel idare kapsamındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacakları kapsar. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44. maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu tarafından 2007 tarihinde yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 5. maddesi çerçevesinde kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadır. Diğer yandan, zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez. Ayrıca, taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesi. Memurlar, önceki ünitelerde açıkladığımız gibi statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilirler. Bu olgunun bir sonucu olarak memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesi ancak yasa ile belirlenmiş objektif durum ve koşullarda mümkündür. Devlet Memurları Kanunu'nu da memurluğun sona ermesi başlıklı 4. bölümünde memurların ne hizmetle ilişkisinin kesilmesinin durum ve koşullarını hüküm altına almıştır ve yasanın 98. maddesinde memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesine ilişkin durum ve koşulları şöyle sıralanmıştır. 1. Memurluktan çıkarılma. 2. Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da sonradan kaybetmesi. 3. Memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma. 4. Memurun emekliye ayrılması. 5. Memurun ölümü. Yasada yer alan bu hükümler yanında, anayasa ve diğer yasalarda yer alan hükümlere göre memurlukla bağdaşmayan bir görevi memurun kabul etmesi durumunda hizmetle ilişkisi kesilir. Böylece son bir durum olarak 6. Memurun görevle bağdaşmayan başka bir görevi yapmasını ekleyebiliriz. 143.6. Ünite, memur statüsü. 4. Disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Memurların statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin bir sonucu olarak memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesi ancak yasa ile belirlenmiş objektif durum ve koşullarda mümkündür. Memurluktan çıkarılma. Devlet Memurları Kanunu'na göre memurluktan çıkarılma disiplin cezası aracılığı ile olur. Yukarıda incelediğimiz gibi yasanın 125. maddesinin e-bende uyarınca memurlar, devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası ile cezalandırılabilir. Devlet memurluğundan çıkarılan memur, bir daha memurluğa atanamaz. Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da sonradan kaybetmesi. Memurların hizmete alınma koşullarından herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılır ya da bu koşullardan herhangi birini sonradan kaybederse memurun hizmetle ilişkisi kesilir. Memuriyete girmenin genel ve özel koşulları, önceki ünitelerde açıkladığımız gibi yasanın 48. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Memurların ne bu koşullara hizmeti boyunca sahip olması gereklidir. Memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma. Memur, kendi iradesi ile istifa ederek memurluk statüsünden çekilebilir. Memurun hizmete girmesi gibi istifası da kendi serbest iradesi ile olur. Memurun çekilmesi serbest iradesi ile olmakla birlikte devlet memurları kanunu ile saptanan belirli usulleri gerektirir. Öncelikle memur çekilme iradesini yazılı olarak idareye iletmesi gereklidir. İdarenin, memurun yazılı istifa beyanını kabulü koşulu yasada yer almamaktadır. Ancak memurun çekilmesi belirli usullere bağlanmıştır. Memurların çekilmesine ilişkin kurallar ile mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere bu kurallara aykırı hareket eden memurlara getirilen yaptırımlar şunlardır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Madde 94 yumuşak G2. Bu kurala uyarak memuriyetten çekilenler 6 ay uymadan görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden memurluğa alınamaz. Olağanüstü mazeretle çekilenler üstüne haber vermek şartıyla 1 ay kaydına tabi değildir. Madde 94 yumuşak G3. Bu kurala uyarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden memurluğa alınamaz. Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icablarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. Madde 95. Bu kurala uymadan memuriyetten çekilenler 3 yıl geçmeden memurluğa alınamaz. Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Madde 96. Bu kurala aykırı hareket edenler hiçbir surette memurluğa alınamaz. Devlet memurları kanununa göre memurlar, yasada sayılan nedenlerin ortaya çıkması durumunda dolayı çekilmiş sayılır. Memurların çekilmiş sayılması, memurun iradesi ile gerçekleşir. Memurların çekilmiş sayılacakları ve böylece hizmetle ilişkilerinin kesileceği durumlar aşağıda yer almaktadır. Memurun, izinsiz ya da kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Madde 94, 144, kamu personel hukuku bilgilerini arttırmak için yabancı ülkelere gönderilen memurlar, izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadır. Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayan memurlar çekilmiş sayılır. Madde 79. Görev yaptıkları yerlerden, başka yerdeki bir göreve atanan, yasa ile belirlenmiş süre koşullarına uymazsa memurluktan çekilmiş sayılırlar. Madde 63. Hazarda, barışta, eğitim ve manevra maksadıyla ya da seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar, terhislerinden sonra görevlerine başlamamaları durumunda çekilmiş sayılır. Madde 82. Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde başvurmayan memurlar çekilmiş sayılır. Madde 83. Kadrosu kaldırılan memurlar, kendi kurumlarındaki ya da başka kurumlardaki yeni görevlere atandıklarında, yasanın 62 ve 63. maddesindeki süreler içerisinde yeni görevlerine başlamadıkları takdirde çekilmiş sayılır. Madde 91. Memurun aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. Madde 108. Memurun emekliye ayrılması memurun, isteği, yaş haddi, malullük nedenlerinden biri ile emekliye ayrılması sonucu hizmetle ilişkisi kesilir. Memur, ilgili yasadaki koşulları yerine getirdiği takdirde kendi isteği ile emekliliğe hak kazanır. Diğer yandan, memurlar genel olarak belirli bir azami yaşa ulaştıklarında emekli olmak zorundadır. Memurlar için zorunlu emeklilik yaşı, genel kural olarak 65 yaştır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile yaş haddi, bir kısım memur için 65 yaşın altında tespit edildiği gibi, 65 yaşından sonra çalıştırılabilen istisnai görevler de mevcuttur. Madde 40. Ayrıca, memurlar, malulen emekli olabilir. Son olarak memur, kendi isteği dışında idare tarafından resen emekliye ayrılabilir. Memurların emekliye sevk onaylarının nasıl gerçekleştirileceği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenmiştir. Memurun ölümü durumunda hizmetle ilişkisi kesilir. Memurun görevle bağdaşmayan başka bir görevi yapması memurun yegane uğraşı yaptığı görev olmalıdır. Bu doğrultuda memuriyetle bağdaşmayan görevleri yapan memurların hizmetle ilişkisi kesilir. Örnek olarak 1982 Anayasası'nın 82. maddesinde milletvekilliği ile bağdaşmayan görevler arasında memurluk gösterilmiştir. 145.6. Ünite, memur statüsü 4. Disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Memurlar için zorunlu emeklilik yaşı, genel kural olarak 65 yaştır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile yaş haddi, bir kısım memur için 65 yaşın altında tespit edildiği gibi 65 yaşından sonra çalıştırılabilen istisnai görevler de mevcuttur. Memurların emeklilik hakkı, memurlara emeklilik hakkı. Önceki ünitelerde açıkladığımız gibi ilk kez 1881 tarihli memurinin mülkiye terakki ve tekaüt kararnamesi ile tanınmıştır. Bu tarihten sonra değişik emeklilik yasaları ile memurların emeklilik hakkı düzenlenmiş ve nihayet 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile memurların emeklilik rejimi bütüncül olarak hüküm altına alınmıştır. 1982 Anayasası'nın 60. maddesi ile herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir denilmiş ve devletin bu güvenliği sağlayıcı tedbir alması ve teşkilatı kurması anayasa tarafından devlete bir edim olarak yüklenmiştir. Devlet memurları kanununun memurların ne genel hakları arasında emeklilik hakkı sayılmış ve bu hakkın özel yasa ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Memurların emeklilik rejimi, 2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda önceden farklı kurum, yapı ve koşullar çerçevesinde var olan kesimlerin emeklilik sistemleri ile memurların emeklilik rejimleri tek yapı içerisinde birleştirilmiştir. Ancak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun memurların emeklilik rejimlerine ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı, E2006/G111, K2006/G112 Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile birlikte memurların emeklilik rejimleri, ikili bir yapı arz etmiştir. Emeklilik rejimi açısından, 1 Ekim 2008 öncesinde bir aylık memurluk hizmeti olanlar için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilmiş. Bu tarihten sonra memur olanlara ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması esası getirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na bağlı olarak emeklilik hakları devam edenler eski memurlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na bağlı olarak devam edenler ise yeni memurlar olarak adlandırılmışlardır. 146 Kamu Personel Hukuku 147 Memurların Disiplin Rejimini Açıklayabilmek. Disiplin rejimi, memurlara belirli edimleri yerine getirme ve yasaklara uyma, bunun sonucu olarak kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli ve gereği gibi vatandaşlara sunulmasını sağlamayı amaçlayan kurallar ve süreçler bütünüdür. Memurların konulan yasaklara karşı şil ve hallerinde uygulanan yaptırımlar disiplin düzenini oluşturur. Memurların ne disiplin rejiminin anayasa, yasaları ve içtihatlarla belirlenen ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeleri ilgili yazında farklı türden sınıflandırılmakla birlikte temel ilkeler şunlardır. Kanunilik ilkesi, ölçülülük ilkesi, savunma hakkının dokunulmazlığı ilkesi, aynı şil ve hale birden fazla ceza verilememesi ilkesi, geçmişe yürümezlik ilkesi, lehte olan hükmün uygulanması ilkesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, bir derece haşf ceza verilmesi yetkisi, aleyhde düzeltme yasağıdır. Devlet memurları kanununda yer alan disiplin cezaları en haşiften ağırına şunlardır. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma. Memurların görevden uzaklaştırılmasını tanımlayabilmek, memurlar hakkında disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması açılması durumlarında memurlar ihtiyati tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilir. Memurların görevden uzaklaştırılması geçici bir tedbirdir. Devlet memurları kanununa göre görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Madde 137 yasaya göre, görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde ve görevi başında kalmasında sakınca görülecek memurlar hakkında uygulanır. Bu çerçevede, hakkında disiplin soruşturması ya da ceza kovuşturması yürütülen memurun görevde kalmasının kamu hizmetinin yürütülmesini engellemesi veya soruşturmanın selameti açısından sakınca doğurması durumlarında memurun görevden uzaklaştırılması esastır. Görevden uzaklaştırmada yetkili makamın takdiri yasa tarafından bu iki unsur ile sınırlandırılmıştır ve yetkili makam her durumda bu iki unsuru göz önüne alarak görevden uzaklaştırma yetkisini kullanması yasanın amir kuralıdır. Memurların ceza kovuşturmasını tanımlayabilmek. Memurlar hakkında ceza kovuşturması yapılması vatandaşlardan farklı rejime tabidir. 1999 yılında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile memurların ne ceza kovuşturması rejimi yeni esaslara göre düzenlenmiştir. Memurların görevleri ile ilgili işlediği isnat edilen suçların ceza kavuşturmasında vatandaşlardan farklı usullere tabi olması, esas olarak memurun şahsını korumak amacını gütmeyen bir uygulamadır. Bu uygulama, bir yandan memurların statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin, diğer yandan da kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli olarak vatandaşlara sunulmasının bir gereğidir. Memurların ceza kovuşturması usulü, memurun işlediği isnat edilen suçun niteliğine bağlı olarak 3 türe ayrılmaktadır. Bunlar, genel usullere, özel yasalara ve 4483 sayılı yasaya göredir. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile memurların görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için uygulanacak esas ve usuller belirlenmiştir. Yasa, memurların görevleriyle ilgili işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak yetkili mercilerce izin verilmesi ve ön inceleme yapılması usulünü belirler. Yasa diğer yandan, memurların büyük çoğunluğu için hazırlık soruşturmasını yürütecek ve davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemeyi genel esaslar çerçevesinde düzenlemiş. Yalnızca üst düzey memurlar hakkında hazırlık soruşturmasını yürütecek ve davaya bakacak yetkili ve görevli mahkemesi genel hükümlerden ayırmıştır. Memurların mali sorumluluğunu açıklayabilmek. Memurların mali sorumluluğu, idareye ve idare edilenlere olmak üzere iki türlüdür. Anayasanın 129. maddesinin 5. fıkrası ve Devlet Memurları Kanunu'nun 12 ve 13. maddeleri konunun genel esaslarına hükme bağlamıştır. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. maddesi, memurların idareye karşı mali sorumluluğunu düzenlemiştir. 1982 Özet 6 Ünite, memur statüsü 4 Disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. 1 NMAÇ 2 NMAÇ 3 NMAÇ 4 NMAÇ 148 Kamu Personel Hukuku Anayasası'nın 129 Yumuşak G 5. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. 1982 Anayasası'nın bu hükmü esas olarak Devlet Memurları Kanunu'nun 13. maddesi ile paraleldir. Memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesini tanımlayabilmek. Memurlar, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilir. Bu olgunun bir sonucu olarak, memurların ne hizmetle ilişkisinin kesilmesi, ancak yasa ile belirlenmiş objektif durum ve koşullarda mümkündür. Memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesine ilişkin durum ve koşullar şöyledir. 1. Memurluktan çıkarılma. 2. Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da sonradan kaybetmesi. 3. Memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma. 4. Memurun emekliye ayrılması. 5. Memurun ölümü. 6. Memurun görevle bağdaşmayan başka bir görevi yapması. Memurların emeklilik hakkını açıklayabilmek. Memurların emeklilik rejimi, 2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, önceden farklı kurum, yapı ve koşullar çerçevesinde var olan kesimlerin emeklilik sistemleri ile memurların emeklilik rejimleri tek yapı içerisinde birleştirilmiştir. Ancak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun memurların ne emeklilik rejimlerine ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile birlikte memurların emeklilik rejimleri, ikili bir yapı arz etmiştir. 5 NMAÇ 6 NMAÇ 149 1 Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan disiplin cezalarından değildir? A. Uyarma B. Aylıktan kesme C. Kademe ilerlemesinin durdurulması D. Kınama E. Ya değiştirme 2. Devlet Memurları Kanunu'na göre siyasi partiye girmek şile hangi disiplin cezasını gerektirir? A. Aylıktan kesme B. Devlet memurluğundan çıkarma C. Kademe ilerlemesinin durdurulması D. Kınama E. Uyarma 3. Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati tedbire ne ad verilir? A. Sicil B. Disiplin cezası C. Görevden uzaklaştırma D. Sorumluluk E. Değerlendirme 4. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurları görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlardandır? A. Uzman B. Bakanlık müfettişi C. Şifte Memur E. Raportör 5. Aşağıdakilerden hangisi memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat olunan suçlardan dolayı vatandaşlardan farklı ceza kovuşturması rejimine tabi olmasının temel nedenidir? A. Memurların ayrıcalıklı olması B. Memurların özerkliği C. Memurların dokunulmazlığı D. Kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli olarak vatandaşlara sunulması E. Kamu hizmetlerinin mecaniliği 6. Memurların görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçların ceza kovuşturması rejimi günümüzde hangi yasa ile özel olarak düzenlenmiştir? A. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun B. Devlet Memurları Kanunu C. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu D. Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunu E. İcra İşası Kanunu 7. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Cumhurbaşkanı B. Adalet Bakanı C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı E. Başbakanlık Müsteşarı 8. Osmanlı Türk Memurluk Rejimi'nde memurların özel ceza kavuşturması rejimi ilk defa hangi özel yasa ile bütüncül olarak düzenlenmiştir? A. Devlet Memurları Kanunu B. Memurin Kanunu C. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat D. Memurin Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi E. Maaşat Kararnamesi 9. Aşağıdakilerden hangisi memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesine ilişkin durum ve koşullardan değildir? A. Memurun emekliye ayrılması B. Memurluktan çıkarılma C. Memurluktan çekilme D. Memurun 3 aylık sağlık raporu alması E. Memurun ölümü 10. 1 Ekim 2008 öncesinde 1 aylık memurluk hizmet olan memurların emeklilik hakkı hangi yasaya tabidir? A. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu B. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu C. Sosyal Sigortalar Kanunu D. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu E. Memurun Kanunu Kendimizi Sınayalım 6. Ünite, Memur Statüsü 4. Disiplin, Görevden Uzaklaştırma, Ceza Kovuşturması, Mali Sorumluluk, Hizmetle ilişkinin Kesilmesi ve Emeklilik. 150 Kamu Personel Hukuku 1. E. Yanıtınız yanlış ise Memurların Disiplin Rejimi bölümünü yeniden okuyunuz. 2. B. Yanıtınız yanlış ise Memurların Disiplin Rejimi bölümünü yeniden okuyunuz. 3. C. Yanıtınız yanlış ise Memurların Görevden Uzaklaştırılması bölümünü yeniden okuyunuz. 4. B. Yanıtınız yanlış ise memurların görevden uzaklaştırılması bölümünü yeniden okuyunuz. 5. D. Yanıtınız yanlış ise memurların ceza kovuşturması bölümünü yeniden okuyunuz. 6. A. Yanıtınız yanlış ise memurların ceza kovuşturması bölümünü yeniden okuyunuz. 7. C. Yanıtınız yanlış ise memurların ceza kovuşturması bölümünü yeniden okuyunuz. 8. C. Yanıtınız yanlış ise memurların ceza kovuşturması bölümünü yeniden okuyunuz. 9. D. Yanıtınız yanlış ise memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesi bölümünü yeniden okuyunuz. 10. A. Yanıtınız yanlış ise memurların emeklilik hakkı bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde. Yanıt anahtarı sıra sizde. Bir memur disiplin hukukunda kanunsuz ceza olmaz iken, kanun tarafından belirlenmemiş şil ve haller suç olarak kabul edilir ve bu suçlara ceza verilir. Bu olgunun nedenselliği, yaşamın karmaşıklığı ve değişkenliği ile kamu hizmetlerinin sunulmasında, hizmet kurumunun niteliğinin farklı koşulları ortaya çıkarabilmesi gelmektedir. Tamamen liste usulü sayma yöntemi, ortaya çıkabilecek farklı şil ve hallerin cezasız kalmasına yol açabileceği gibi bu alanı bütünüyle amirin takdirine bırakmaktaki eşliği artıracaktır. Devlet memurları kanununu ara bir formülle örnekleme yapmış ve amirlere bağlı kıyas yetkisi tanımıştır. Belirtmek gerekir ki kıyasta ölçülülük ilkesi öne çıkmakta ve suç ile ceza arasında amirin adil bir denge kurması esas olmaktadır. Sıra sizde. 2. Evet, kanımızca bırakıyor. Özellikle 1999 yılında kabul edilen memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile genel ceza muhakeme rejimi temel alınmış. 1913 tarihli sistemdeki ilk soruşturma, son soruşturma usulünden vazgeçilerek idaredeki izin yöntemine ön inceleme adı verilmiştir. Önceki sistemde ise idaredeki aşama, muhakeme sisteminin bir aşaması gibi işlemekteydi. Bu çerçevede itirazın yapılacağı merci, hazırlık soruşturması ve davaya bakmaya yönelik mahkeme konusunda genel hükümleri esas alınmakta, yalnızca üst düzey memurlar için yetkili ve görevli merci değişmektedir. Yararlanılan kaynaklar: Akgüner, Tayfun, 2001, Kamu Personel Yönetimi, Genişletilmiş 4. Basım, İstanbul, Der Yayın Evi. Aslan, Onur Ender, 2000, Memurların Yargılanması Hakkındaki Yeni Yasa Üzerine Düşünceler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, Gözler, Kemal, 2003, İdare Hukuku, Cilt 2, Bursa, Ekin Kitabevi, Kaya, Cemil, 2005, Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 2, Yıldırım, Turan ve Diğerleri, 2012, İdare Hukuku, 3, Baskı, İstanbul 12 Levha Yayıncılık. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı bu üniteyi tamamladıktan sonra, askeri personel rejimini açıklayabilecek, hakim ve savcıların personel rejimini tanımlayabilecek, akademik personel rejimini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler, diğer kamu görevlileri, subay, astsubay, rütbe, hakim, savcı, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı, öğretim elemanı, öğretim üyesi, anahtar kavramlar, amaçlarımız ne, kamu personel, hukuku, askeri personel rejimi, hakim ve savcıların personel rejimi, akademik personel rejimi, 7 kamu personel, hukuku, diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim, savcılar ve akademik personel, askeri personel rejimi, askeri personel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan, yükümlüler ve sivil memurlar dışındaki personeldir. 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun değişik 1. maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle tanımlanmıştır ve Türk Silahlı Kuvvetleri, kara, jandarma dahil, deniz, sahil güvenlik dahil ve hava kuvvetleri subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilatı gösterilen silahlı devlet kuvvetidir. Askeri personelin genel rejimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve yasalarca verilen görevleri, temelde 3 tür kamu görevlisi eliyle yürütülür. 1. Küme, yaşam uğraşı olarak askerlik mesleğini yürüten kesimdir. Bu küme kendi içerisinde 3 alt kümeye ayrılır. Bunlar, subaylar, astsubaylar ile uzman, erbaş ve erlerdir. Bu alt kümeye, askeri öğrencileri de özel bir kesim olarak eklemek mümkündür. 2. Ana kümeyi, askerliği vatan hizmeti olarak yapan kesim oluşturur. Anayasanın 71. maddesinin vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. Hükmü doğrultusunda, askerlik hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu çerçevede, askerlik kanununda düzenlendiği biçimde, yükümlüler, askerlik ödevini yerine getirirler. Bu küme, askerliği yasa ile belirlenmiş zaman dilimi içerisinde yürütür. Bu süre sonrasında, ihtiyata ayrılırlar. 3. kümeyi, sivil memurlar oluşturur. Sivil memurlar, genel statü olarak devlet memurları kanununa tabi olmakla birlikte, bu kesime, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 1930 tarih ve 1632 sayılı askeri ceza kanunu da uygulanır. Bu ünitede, askeri memurlar olarak sınıflandırdığımız, 1. kümenin içinde yer alan subay ve astsubayların personel rejimini açıklayacağız. Bu kümeyi, daha çok kullanılan adıyla askeri personel olarak adlandıracağız. Diğer kamu görevlileri, askeri personel, hakim, savcılar ve akademik personel, 1. ünitede açıkladığımız gibi, askeri personel, Türk kamu personel rejiminde, diğer kamu görevlileri içerisinde yer alır. Askeri personel rejimi, esas olarak 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenmiştir. Ancak, askeri personel içerisinde, sözleşme ilişkisiyle istihdam edilen kesimlerin özel istihdam yasaları bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kapsama ilişkin 1. maddesinde yasanın, subay, astsubay ve askeri öğrencileri kapsadığı, diğer asker ve sivil personelin ise özel yasalara bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır. Askeri hakim ve savcılar ise, 1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hakimleri Kanunu'na bağlı olarak istihdam edilirler. Harp okullarındaki öğretim elemanlarının özlük işleri 2000 tarih ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu'nda, ayrıca Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki öğretim elemanlarının özlük işleri 1983 tarih ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile özel olarak düzenlenmiştir. Yedek subaylara ilişkin özel yasada bulunmaktadır. Statü hukukuna bağlı olarak görev yapan uzman jandarmalar ise, 1988 tarih ve 3466 sayılı uzman jandarma kanununa tabidirler. Bütün bu yasalar ve ilgili yönetmelikler eliyle askeri personel rejimi son derece ayrıntılı biçimde kodifiye edilmiştir. Askeri personel rejimi içerisindeki en önemli kurul, Yüksek Askeri Şura'dır. Yaş, 1971 tarih ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanuna göre görev yapan Yüksek Askeri Şura'nın üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir. Yüksek Askeri Şura'nın Başkanı Başbakan'dır. Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık eder. Savaş hali ilanından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda öngörülen Yüksek Askeri Şura'ya ait görev ve yetkiler Genelkurmay Başkanı'na intikal eder. Yüksek Askeri Şura, özellikle TERŞ ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemlerinde en yüksek karar merciidir. 1982 Anayasası'nın yargı yolu kenar başlıklı 125. maddesine göre, Yüksek Askeri Şura'nın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, yüksek 154 kamu personel hukuku askeri hizmetler, askeri personel yükümlüler, sivil memurlar, subay, astsubay statü hukukuna bağlı subay sözleşmeli, astsubay sözleşmeli uzman, erbaş ve er sözleşmeli, erbaş ve er uzman, erbaş statü hukukuna bağlı astsubay uzman, jandarma, şekil 7.1 askeri hizmetleri yürüten kamu görevlileri bağlı olduğu istihdam rejimine göre, 1982 Anayasası'nın yargı yolu kenar başlıklı 125. maddesine göre, Yüksek Askeri Şura'nın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, Yüksek Askeri Şura'nın terş işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Askeri Şura'nın terş işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Yüksek Askeri Şura'nın askeri personel rejimi açısından önemi nedir? Statü hukuku dışında, sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen subay ve astsubayların personel rejimi 2001 tarih ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında kanun ile hüküm altına alınmış ve bunun yanında sözleşmeli subay ve astsubayların bazı özlük konuları Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununda düzenlenmiştir. Sözleşme ilişkisi ile subay ve astsubayların ne istihdamının anayasanın 128 yumuşak G 1. maddesi karşısındaki konumu kanımızca tartışmaya açıktır. Askeri hizmetler içerisinde asli ve sürekli görevler, diğer kamu görevlilerinden olan subay ve astsubay rütbesine sahip personel eliyle yürütülür. Bu doğrultuda, subay ve astsubay personelin statü hukuku doğrultusunda istihdam edilmesi, anayasanın 128 yumuşak G 1. maddesinde yer alan ilkenin amir hükmüdür. Diğer yandan, sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen erbaş ve erler bulunmaktadır ve bu personelin rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kapsamında değildir. Özel olarak ve ayrı yasalarla düzenlenmiştir. Bunlar, uzman erbaş istihdamını düzenleyen 1986 tarih ve 3269 sayılı uzman erbaş kanunu, sözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin olarak 2011 tarih ve 6191 sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanunudur. Bu iki yasa ile sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erler, askerlik yükümlülüğü sonrasında sözleşmeyle askerliği meslek olarak seçenlerden oluşmaktadır. Bu ünitede, esas olarak statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen subay ve astsubayların istihdam rejimi açıklanacak. Diğer kesimlerden sözleşmeli subay ve astsubayların rejimine yeri geldiğinde değinmekle yetinilecektir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin istihdam rejimlerini ise değinilmeyecektir.